Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün biraz güneye ineceğiz. Süveyş kanalından konuşacağız. Aslına bakarsanız geçmişte pek çok hükümdarın, pek çok yöneticinin hayalini kurduğu bir geçişten bahsediyoruz. O zamanın iletişimi için, o zamanın ticareti için de çok büyük bir yenilikten. Evet. Bugün Süveyş kanalının açılışının yıl dönümü.
Evet. Asya ile ticaret ve münakale, orayla ulaşım öteden beri Batı'nın çok arzuladığı bir şey. Çünkü ticaretin merkezi Doğu'ydu o zaman. İstihsal, baharat, egzotik maddeler Doğu'daydı. Ve Doğu'yla ticaret Batı için bir hayat kaynağıydı. Batı'nın yavaş yavaş toparlandığı yeni çağlarda bu Doğu'yla ticareti acaba nasıl daha az tehlikeli ve daha faydalı hale getiririz düşüncesi vardı. Bu zaten coğrafi keşifleri bize getirdi. İnsanlar Hindistan'a gitmeyi hayal ediyorlardı. Bu ise Müslümanların hakim bulunduğu topraklardan ve Çin'den geçerek, İran'dan geçerek çok zor oluyordu. Marco Polo seyahatnamesi her ne kadar bunu biraz egzotik bir şekilde anlatırsa da bu topraklar aslında hiç de öyle değil. Çok tehlikeliydi. Çok tehlikeli bir yerdi ve aynı zamanda uzun sürüyordu. Bundan dolayı gemilerle gidebilecekleri, rahat eşkıya korkusu olmadan veya mahalli hükümetlerin baskısı olmadan rahat gidebilecekleri bir yol aradılar.
Aslında bir kısa yol aradılar. Yani sadece bir yoldan değildi.
Tabii şimdi bulunan yol kısa yol değildi ama yani Ümit Burnu'ndan malum Afrika'nın altından dolanarak gidiyorlardı. Bu kısa bir yol değildi.
Tabii.
Ama en azından hiçbir topraktan geçmeden, umumiyette eşkıya korkusu olmadan Hindistan'a uzun da sürse, o zaman seyahatler zaten senelik seyahatler, bir sene, iki sene süren seyahatler, gidebiliyorlardı. Bunu bile fazla gördüler. Ne dediler ki, dünya yuvarlak olduğuna göre, biz böyle değil de, yani kulağımızı tersten göstermek şeklinde değil de, diğer taraftan gidersek çok daha çabuk varırız dediler. Ve bu biliyorsunuz Amerika'nın keşfine yol açtı. Çünkü arada Amerika vardı.
Yani Batı, hep deniz olacağını düşündüler.
Evet, Batı'ya gidince sadece deniz ve karşıda Hindistan olmadığı böylece ortaya çıktı. Yani bu emel insana bazı buluşlara yol açmıştı.
Zaten enteresan. İnsan zorda kalmadan yeni bir şey bulmuyor herhalde.
Bulmuyor. Pek çok arayışlar da mevzuyla alakası olmayan başka bir takım keşiflerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Şimdi bu Asya'yla ticaretin gemiyle yapılması Avrupa'nın önünü açmış ve aydınlanmayı ve zenginleşmeyi, Rönesans'ı, arkasından sanayi devrimini ortaya çıkarmış. Avrupa'da üretilen maddelerin Asya pazarlarına satılması lazım. Çünkü mamuller çok üretiliyor ve bundan kar ediyor Avrupa ve bunun için de Asya güzel bir pazar ve bununla bağlantılı olarak enerji kaynaklarının merkezi Asya ve biliyorsunuz İngiliz, Fransız ve diğer devletlerin sömürgecilik siyasetini, emperyalizm siyasetinin de 19. asırda doğduğunu biliyoruz. İngiltere bu devirde sömürgecilik siyasetinin başını çekiyor. Arkasından Fransa geliyor. Rusya elbette onlardan geri kalmıyor. Zamanla İtalya ve Almanya'da bu şeyde rol oynayacaktır. Portekiz, Hollanda, İspanya eski sömürgeci devletlerdir. Onların devri kapanmış gözüküyor. Peki İngiltere'nin iştahını çeken neresi var? Hindistan var. Hindistan'da ticaret sebebiyle İngiltere Hindistan'a konmuştur. 1858 tarihinde Hindistan'ı işgal etti ve ilhak etti. Artık Hindistan, o zamana kadar asırlarca Müslüman Türk imparatorları tarafından idare edilen Hindistan, artık bir İngiliz toprağıdır.
Bir parantez açacağım. Buyurun. Buraya. Bir duyguyu, yani bir mantığı anlamak açısından aslında belki neden bir kısa yol bulunmaya çalışıldığı da daha iyi anlayabiliriz. Şimdi İngiltere neresi, Hindistan neresi?
Evet.
Arada şimdiki kadar kolay ulaşım imkanı sağlayabilecek hiçbir şey yok teknolojik. Yani kaynağınızdan çok uzaksınız. Bir su olarak düşünün kendinizi. Ve yine de bir başka ülkeye, arada başka ülkelerin sınırı varken bir yere yerleşmeyi, orayı sömürgeleştirmeyi, hatta kendi toprağınız ilan etmeyi düşünebiliyorsunuz. Sadece Hindistan değil, Afrika'da pek çok yer, işte Falkland Adaları vesaireydi düşündüğünüzde. Biraz mantığı anlamak açısından soruyorum. Hani nasıl bir duygu bu, nasıl bir düşünce?
Bunu nasıl yaptığı İngiltere'nin jeopolitik vaziyetiyle alakalı. Ada ülkesidir. Denizcilik de çok inkişaf etmiş, işgal edilmemiş ve başka milletlerin yaşadığı acıları görmediği için güçlü kalmış. Dünyanın en eski monarşilerinden bir tanesi ve bu gemicilikte olan ileriliği, Yahudi sermayesinin memlekete gelmesi, sıcak para cereyanı ve İngilizlerin sebatkar, sabırlı karakter yapıları bunda rol oynamış. Ama işte ayakta durmanız için 19. asrın modası sizden daha güçsüz olan insanları sömürmeniz. Tabii buna bu kadar galiz bir tabir vermiyor biliyorsunuz. Hatta bunun ideolojik altyapısını bile yapıyorlar. Dünyadaki insanlar ikiye ayrılırlar. Kabiliyetli insanlar, kabiliyetsiz insanlar. Kabiliyetsiz insanların yaşadığı yerler kabiliyetli insanlar tarafından işgal edilmeli. Buranın milli serveti buraya akıtılmalı ki daha insanlık ilerlesin, gelişsin. Çünkü bunların elinde kalmasına bir faydası yok.
Ağır bir hedef belirliyor evet. Kendine öyle mi?
Ve de bunlara da dünyada erişebileceklerinden daha iyi bir hayat. Evet, bunda haklılık payı var. Ama ahlaki açıdan bu kabul edilebilir bir şey değil.
Ama bunu onu sömürerek yapmanın açıklaması olamaz tabii, diye geliyor.
Tabii ilk şey sömürmek değil. Yani buralara medeniyet götürmek, demiryolu götürmek, telgraf götürmek, hastaneler yapmak. Bunun karşılığı da elbette tabii oralardan bazı avantajlar elde etmek.
Bazı ülkeleri bunu bile yapmamışlar.
Fakat bu avantajlar o kadar büyük oldu ki bu memleketler bazen toparlanamadılar. Yani tabiat olarak mahvoldular, insanlık olarak mahvoldular, nüfus olarak mahvoldular.
Şimdi şöyle düşünün, bizim bir fincan kahve içtiğimiz anı gözümüzün önüne getirelim. Evet. Biz o bir fincan kahveyi Afrika'da bir yerden geliyorsa düşünün, onu yetiştiren insanlar bir fincan su bile bulamıyorlar.
Tabii aynen öyle.
Bu acımasız
aynen
bir
öyle.
Şey
acımasız.
Yani.
Acımasız, evet. Sömürgecilik, acımasızlık. Zaten ondan önce kölelik biliyorsunuz. Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygındı. Amerikan ve Avrupa ekonomisinin bel kemiğini köleler teşkil ediyordu. Bu köleler gayri insani şartlarda yaşıyorlardı. Müslüman dünyadaki kölelerle mukayese edilmeyecek şekilde. Hatta bu romanlara, filmlere mevzu olmuştur biliyorsunuz. Fakat Batı diyoruz tabii, Avrupa ve Amerika mantalitesi bu kadarına bile tahammül edemedi. Dedi ki biz bu kölelerin için besliyoruz. Bunlar bize bir yük. Halbuki bu köleler insanla hayvan arasında bir hayat yaşıyorlardı. Bazen hayvandan bile kötü durumdaydılar. Bu bile onlar için bir yük oldu dedi. Yani bunun masrafını fazla gördüler ve dediler ki biz köleliği kaldıralım.
O yüzden kalktı.
Kölelik onun
başın
için kalktı.
Başın çaresine baksın diye.
Kölelik ahlaki sebeplerle kalkmadı. Bunu herkes bilir. Başın çaresine baksın, ölen ölsün. Kalanlardan işe yarayanlarını biz bu hastalıklarına çalıştırırız.
Nasıl olsa.
Evet.
Aynı şey.
Ondan sonra biliyorsunuz işçi sınıfı doğdu. Bu işçi sınıfı Avrupa'nın büyük metropollerinde ya da daha doğrusu sanayi şehirlerinin dışındaki varoşlarda fevkalade gayri insani şartlar altında. Düşün, köleler iyi kötü gene efendisinin yaşadığı mekanlara yakın bir yerde onun nezareti altında yaşıyor.
En azından güvenliği,
en azından emniyeti,
yer,
belki işte
aile
merhametliyse efendisi acıyor ona. Şimdi öyle değil. İstersen öl, yenisini buluruz. Victoria devri İngiltere'sinin pek çok romanında, biraz da Charles Dickens'ın romanında bunu görüyoruz. Yani bir evde onlarca kişi çok gayri insani şartlarda yaşıyorlar. İşte bu da sosyalizmi doğurmuştur. Ve Avrupa'da başka felaketlere yol açmıştır. Yani Avrupalıların bu gayri insani hırsları, yani insanda bir hırs olur normalde, bu insan ötesi hırs, yani bizden, benden başka herkes ölsün, ben yaşayayım, hatta dünya bile ise icabında yok olsun şeklinde tezahür eden bu hırs dünyanın felaketi oldu. Bolşevik ihtilali, efendim iki savaş, bunların hep sebebinde bunlar vardır. Ve dünya sömürgeleştirme zaten bugün bile hala devam eden dünyada ve Orta Doğu'daki sıkıntıların maksadı hep budur. Yani niçin Irak'la bu kadar alakalılar insanlar mesela? Çünkü Irak'ta petrol var, enerji kaynağıdır. Ama mesela niçin Suriye'yle o kadar değiller? Yani bunların hepsi menşei ta geçen asırlara ki sömürgeciliğe dayanan politikalardır.
Bitmiş olmasını umduğumuz şeylerdi.
Hayır, hayır,
ama demek ki
değildir.
Şekil değiştirerek.
Şekil değiştirerek, aktörler değiştirerek aynı senaryo devam etmektedir. Bunları bir komplo olarak düşünmeyin. Bu bir realitedir. Realitedir. Bilen herkes bunu kabul ediyor. Şimdi ta düşünün, İngiltere neresi, Hindistan neresi, arada binlerce kilometre, evet, var. Turistik gezmeye gitmek bile bayağı bir iş. Fakat İngilizler bunu artık bir hayat tarzı kabul etmişlerdir. Düşünün, öyle insanlar var ki gençliğinde Hindistan'a gidiyor çalışmak üzere memur olarak ve yaşlılığına kadar orada ölüyor. Çocuklar bile orada doğup büyüyorlar. Böyle insanlar var.
Kendini yine de vatanında zannediyor.
Vatanında kabul ediyor. Orası onun vatanı. Ve orada küçük bir İngiltere kuruyor. Hintlileri almadığı küçük bir İngiltere polosuyla, Five O'Clock Tea ile hayatını devam ettiriyor. Şimdi bu enteresan bir şey. Bunun psikososyolojik temellerinin de ortaya konması belki lazım. Şimdi bu Hindistan'a gidiş çok mühim. Hindistan nasıl gidecek? Arada Osmanlı Devleti var. Bu şark politikası da bunun üzerine kuruldu. Bu Hindistan siyasetinin üzerine kuruludur İngiltere'nin. Hatta etraftaki Afganistan'ı, İran'ı, Birmanya'yı ele geçirmesi de hep Hindistan'ı emniyet altında tutmaktır. Çin'i bile işgal ettir İngilizler bir ara. Afyon satışı yüzünden. Çin afyon satışını yasakladı. Halkım zehirleniyor diye. İngilizler nasıl yasaklarsınız? Biz dedi bundan geçiniyoruz. Halkın ölürse ölsün, bize ne dediler?
Ben ne yapayım o zaman?
Ay. Çin'i işgal etti, Çin yenildi ve afyon satışına izin verdiler. Böyle enteresan bir şey. Yani
benden sonra tufan.
Çok enteresan sahneler vardı dünya emperyalizm tarihinde. Şimdi Hindistan'a gidiş her zaman mühim. Osmanlı Devleti'nin güçsüz, ezik, İngiltere'ye muhtaç ve ona iyi geçiren bir devlet olması İngiltere'nin 19. asrının ilk yarısındaki politikasıdır. Bu sonra değişecektir bu politika. Artık Osmanlı Devleti'nin yok olma, yani 1875'ten itibaren İngiltere Osmanlı Devleti'ni gözden çıkarmıştır. Bu da Osmanlı Devleti'nin sonu olmuştur. Zaten 1908'de ağır bir darbe, 1922'de de tamamen nakavt etmiştir. Bu siyaseti muvaffak olmuştur. Ama 19. asrın ilk yarısı öyle değil. Güçsüz ama müttefik bir Osmanlı Devleti. Ya benim yanımda her zaman. Rahatça ben buradan Hindistan'a...
Evet, güvenli yol.
Evet, geçebileyim. Bunun için bana burada kritik yerler lazım. Neresi orası? Kıbrıs, Mısır, Yemen. Bunlar benim elimde olursa rahatça bu güzergahtan Hindistan'a gider gelirim. O zaman daha Mısır'da petrol yok. Mısır'ın ehemmiyeti sonradan ortaya çıktı. Mısır Osmanlı Devleti'nin en zengin eyaleti.
Tarım
çünkü sebebiyle. Ziraat sebebiyle. Evet. Senede 3 mahsul alınıyor. Bu sebeple Osmanlı Devleti'nin en zengin eyaleti Mısır. Mısır çok kişinin iştahını çekiyor. Fransızlar ve İngilizler bunda rekabet halindedirler. Ve biliyorsunuz Mısır 1798 senesinde Napolyon tarafından işgal edildi. Fransa o zaman generaldi. Yani Fransa tarafından işgal edildi. Ve Osmanlılar çok zor şartlarda olmasına rağmen, Rus harbinden yeni çıkmalarına rağmen bu işgali bastırdılar. Napolyon'u kovdular. Ve meşhur Akya Muharebesi'nde Cezar Ahmet Paşa Napolyon'u yendi ve Napolyon ordusu geri çekildi. Ama bu şunu gösterdi ki Mısır problemli bir yerdir. İşte o zaman Mısır'ı Fransızlardan kurtarmak için her yerden gelen gönüllülerden bir tanesi, bir şahsiyet, tarihin en enteresan şahsiyetlerinden bir tanesi, Kavalalı bir gönüllü asker, zekasıyla okuma yazma bilmediği söyleniyor. Zekasıyla yükselerek çavuş oldu ve Mısır valisi oldu. Mehmet Ali Paşa diyoruz. Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Ama iyi bir şahsiyettir. Yani böyledir ama her ne kadar Osmanlı Devleti'ne ayaklansa bile aslında karakter olarak meziyetleri yüksek bir şahsiyettir. Onun zamanında Mısır valisi olunca Osmanlı Devleti Mısır'ı elinde tutabilmek için böyle güçlü birini vali yaptı ve ona bir takım imtiyazlar vermek zorunda kaldı. Mısır imtiyazlı bir eyalet oldu. Hı hı. Bu da Osmanlı Devleti'nden kopuşun başlangıcıdır ve Süveyş kanalıyla yakından alakalıdır. Mehmet Ali Paşa'nın ailesi irsi valilik, yani babadan oğula geçiyor ve 19. asır ortalarında Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu İsmail Paşa Mısır hitividir. Bunlar Mısır'a çok hizmet ettiler. Mısır kalkınmasında, modernleşmesinde çok hizmetleri oldu. Mehmet Ali Paşa'nın da onun soyundan gelenlerinde. Fakat artık İstanbul'la bağlar yavaş yavaş zayıflıyordu. Osmanlı hükümeti İsmail Paşa'ya bir imtiyaz verdi. Bu Tanzimat bürokratlarından Ali Paşa'nın affedilmez bir hatasıdır. İsmail Paşa Mısır'daki modernleşmeyi finanse edebilmek için paraya ihtiyacı vardı. Osmanlı hükümeti ona verecek parası yoktu. O zaman dedi ki İsmail Paşa, o zaman bana imtiyaz verin. Ben Avrupa'dan borç alayım.
Hmm.
Bu borç çok kötü bir şeydir. Osmanlı Devleti'ni yıkan borç olmuştur. Şirketleri ve insanları mahveden borç olmuştur. Ve İsmail Paşa yurt Avrupa'dan borç aldı. Bu borçla Mısır'ı modernleştirdi. İşte Süveyş Kanalı da bu devirde yapıldı. Süveyş Kanalı Mısır'a hayat verecek bir kanaldı. Ama aslında İngilizlerin ve Fransızların, daha sonra İngilizlerin işine yarayacak bir kanaldı. İngiliz politikası Mısır'a hulul ederek Süveyş Kanalı'nı
fikir olarak İngilizlerden
çıktı. Ama Fransızlar da desteklediler. Zaten Fransız sermayesi ve şeyiyle yapıldı. Mühendisleriyle yapıldı. Ferdinand de Lesseps meşhur Eyfel Kulesi'nde.
Osmanlı'yla hiç alakası yok muydu?
Osmanlı'yla alakası yok. Çünkü Osmanlı imtiyazlı bir aletidir artık Mısır. Hı hı. Kendi maliyesi var. Dıştan borç alma salahiyeti var. Ve 1869 yılında kanal tamamlandı. Bu kanal evet Mısır için çok faydalı. Bunda şüphe yok. Çünkü sizin ülkenizde bir kanal var. Ve buradan geçen gemiler sebebiyle ister istemez sizi bir hayatiyet bulacak oralar. Ve buldu da hakikaten. Yani Süveyş Kanalı.
Geçenden de para alındı doğal
para
olarak.
Alınıyor. Oraya tabii ticaret inkişaf ediyor. Gemiler geliyor. Şehirler kuruldu falan. Bu doğru. İstihdam imkanı temin edildi. Bu doğru. Fakat tabii kanal çok büyük bir masraf açtı. Bunun İngilizler ve Fransızlar da hissedardı bu kanalda. 1869'da açıldı bu kanal. 200 kilometre uzunluğunda, en dar yeri 300 metredir. Ve hakikaten Asya yolunu ve İngilizler Hindistan yolunu fevkalade kısalttı bu kanal. Yani bir insanlık harikalarından, zamanın harikalarından birisidir Süveyş Kanalı.
O dönem ticareti için.
Muazzam bir hadisedir. Ve eğer Mısır doğrudan Osmanlı'ya bağlı olsaydı veya bağlı kalsaydı Osmanlı için de iyiydi. Fakat nasıl petrol Arap ülkelerine saadet getirmediyse Süveyş Kanalı da Mısır'a saadet getirmedi. Süveyş Kanalı bahanesiyle Osmanlı Devleti'nin en zayıf zamanında 1877-78 Osman Nur Sabi'nin hemen arkasından İngiltere Mısır'ı işgal etti. Bu işgalde İsmail Paşa'nın borçlarını ödememesi bir gerekçeydi. Borçlar ödenemedi. Çok büyük bir borç. Döndüremedi. Bir yandan...
Ama bir taraftan da çok ciddi bir gelir kaynağı.
Ciddi bir gelir var ama harcama çok, israf çok. Biliyorsunuz o devirde yapılanların bir planı, projesi yok. Hele İsmail Paşa zaten bundan dolayı tahtını kaybetti zaten. Tahtını bile kaybetti, sürgüne gitti. Ama olan oldu. Borç sebebiyle İngilizler burayı işgal ettiler ve Mısır'a el koydular 1881 yılında. Osmanlı hükümeti bu işgali tanımadı ama yapacağı hiçbir şey yoktu. Bundan sonra İngiltere hem Süveyş Kanalı'na hakim oldu, bu vasıtayla Hindistan'ı rahatça kontrol altına tuttu ve Yemen'de Aden Limanı'nı işgal etti. Düşünün atlama noktaları. Hem de Mısır vasıtasıyla Osmanlı Devleti'ni yani içeriden yok etti. Tabii. Yani dibine oturdu Osmanlı Devleti'nin. Mısır'da hadiseler, mesela Osmanlı Halifeliği aleyhinde projeleri Mısır'da tezgahladı. Müslümanlığın modernleşmesi, reform planlarını Mısır'da planladı. Bir yandan siyasi ve...
Oradaki üniversiteleri de böyle mi kullandı?
Evet, aynen öyle. Mesela çok sıkı adamları olan Cemalettin Efgani'nin yetiştirdiği Muhammed Abduh'u ki ciddi bir dini terbiyesi yoktur, beden eğitimi öğretmeniyken bunu Mason Locası'na soktu. Arkasından Mısır müftüsü yaptı. Abduh Mısır'da bütün Ezher Üniversitesi'nden tutun bütün medreseleri, bütün hepsi kontrol altına tutmaya başladı. Mısır süratle modernleşti. Bu modernlik İslam dünyasında bir ikilik meydana getirdi. Ciddi bir problem, buhran meydana getirdi.
Tabii
sosyal
bunlara
buhran.
Bir şekilde de fetva vermesi ya da açıklama yapması gerekiyor
tabii,
bu müftü.
Tabii. Bu vesileyle Mısır'ın kaybı, arkasında Osmanlı Devleti'nin çöküşü oldu. 1914'te biliyorsunuz Mısır'ı ilhak ettiğini, yani topraklarını kattığını ilan etti. 1952'ye kadar da bu işgal devam etti. Gene başta hükümdar ailesi var ama İngilizlerin kontrolünde. 1956 yılında 53'te krallık devrildi. Yerine sosyalist asker, milliyetçi askeri subaylar, Bağızçılar geçti. Şimdi arkasından Nasır bir darbeyle, karşı darbeyle iktidarı ele geçirdi. Nasır 20. yüzyılın en büyük diktatörlerinden bir tanesidir. Arap dünyasının idolü ama Arap dünyasına büyük felaketler getirmiş bir insandır. Nasır Süveyş Kanalı'nı devletleştirdi. Süveyş Kanalı'nın hisseleri İngiltere, Fransız ve hususi şahısların elindeydi. Hatta Türk, Osmanlı tebasından olan, kral ailesinin olanlar da vardı. Zaten kral ailesini ve Osmanlı ailesinin ikilini zaten daha önce devletleştirmişti. İngiliz ve Fransız hisselerini de devletleştirince İngiltere Süveyş'i işgal etti. Fakat çok enteresan, artık ipler İngilizlerin elinde değildi. Dünya politikasında iki mühim figür var artık, Amerika ve Rusya. Amerika ve Rusya bu işte anlaştılar ve İngiltere'yi yalnız bıraktılar. İngiltere bu işgalde muvaffak olamadı ve Süveyş'i Mısır'a bırakarak çekilmek zorunda kaldı. Bu görünüşte İngiltere'nin bir mağlubiyeti, Arapların bir galibiyetiydi. Bedavadan Süveyş Kanalı'na sahip oldular. Fakat buradan geçen gemiler elbette ki İngiliz gemileri olduğu için yine bir takım yeni imtiyazlarla Süveyş Kanalı'nı devletleştirmelerinin onlara da bir faydası olmadı. İngiltere ambargo koydu ve daha sonra bu ambargoyu aşabilmek için tekrar Enver Sedat zamanında eski zamana dönüldü. Yani netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. Süveyş Kanalı görünüşte çok hoş bir proje. Akdeniz'le Hint Okyanusu'nu, Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan muazzam bir proje. Çok zor şartlar altında yapılmış. Dediğiniz gibi bütün tarih boyunca hükümdarlar bunu özlemişler. Hatta Mısır'ın kıtlıktan korunması bu sayede oluyor. Arabistan'ın Halife Ömer zamanında emir vermiş mesela. Mısır ile Nil Nehri ile Kızıldeniz arasında bir kanal açılmış. Bunu Emirül Müminin kanalı derler. Bu kanal vasıtasıyla Mısır zahirası Arabistan'a geliyor ve Arabistan'da kıtlık çekilmiyor. Daha sonra yine Mısır valileri, yani Arap İmparatorluğu zamanında Süveyş Kanalı gibi bir kanal açmışlardır. Fakat kanal açmakla iş bitmiyor. Bunun ayakta durması lazım. Çünkü doluyor bu. Evet. Devamlı doluyor. Ve bu kanallar zaman içinde bakımsızlıktan kapanmıştır. Yani hakikaten büyük bir projeydi. Hakikaten Mısır'a hayat getirdi. Aynı zamanda Mısır'ın da ölüm fermanı oldu. Hem İngilizler tarafından işgali, hem daha sonra sömürgeleştirilmesi ve daha sonra da sosyalistlerin eline geçmesi, yani Rusya'nın kontrolüne geçmesi Süveyş Kanalı yüzünden olmuştur.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.